Ayrım 11. Bildiğin gibi değil Osmanlı. Mustafa Alp Dağıstanlı. Sayfa 130. Her isteyen cami yaptırabilir miydi? Parası verse neden olmasın? Ama Karun kadar zengin veya sadrazam olsanız da sadece tek minareli cami yaptırabilirdiniz. İki veya daha çok minareliler Selatin camilerdi, yani sultan camileri, yani sadece padişahların hakkıydı. Mahmut Paşa gibi Sokollu Mehmet veya Köprülü Mehmet Paşa gibi dünya çapında güç sahibi sadrazamlar bile ancak tek minareli cami yaptırmıştır. İkinci padişah Orhan Bey ile başlayan gelenek her sultanın başkentte Selatin Camii veya Külliye yaptırmasıydı. Bu geleneği Kanuni Süleyman'ın oğlu 2. Selim yani Sarı Selim bozdu. Gitti camisini padişahların kışları geçirdiği eski başkent Edirne'de yaptırdı. Mimar Sinan'ın şaheseri Selimiye, onun oğlu 3. Murat da camisini Şehzadelik Sancağı Manisa'da yaptırdı. Hafifletici bir sebepleri vardı çünkü bir başka geleneğe göre Selatin Camii için mali kaynak gaza ganimeti olmalıydı. Ama 2. Selim de oğlu Murat da sefer için İstanbul'dan hiç ayrılmamıştı ki. 2. Selim'in bu boşluğunu Valide Sultanlar döneminin başlatıcısı sayılan Hasekisi yani Gözdesi Nurbanu Sultan doldurdu. Ama Üsküdar'ın tepelerinde Nurbanu Sultan Külliyesi. Üsküdar o zamanlar tam olarak İstanbul sayılmıyordu. Bu aynı zamanda bir kadının başkentte ama o da biraz dışında işte yaptırdığı ilk iki minareli camiydi ve Valide Sultanların güç kazanmasının da işaretiydi. Nurbanu'yu başkentte külliye yaptıran birçok Valide Sultan izledi. Üsküdar'daki daha eski tarihli Mihrimah Sultan Camii de iki minarelidir ama onu yaptıran Mihrimah değil babası Kanuni Süleyman'dır. Edirne Kapı'da kendi yaptırdığı Mihrimah Sultan Camii ise kurala uygun olarak tek minarelidir. Hanedan kadınları Selatin Camii yaptırdıysa bile iki minarenin sadece birer şerefesi vardı. Bunun tek istisnası Turhan Sultan'ın yaptırdığı yeni camidir. Minarelerinde ikişer şerefe vardır. 4. Murat ve İbrahim dönemlerinde de sadece Kösem Sultan Selatin Camii inşa ettirdi. Murat genç ölmüştü, belki ondan. Venedik elçisine bakılırsa Murat'ın niyeti vardı ama kaça mal olacağını öğrenince vazgeçti. Bir Selatin Camii inşa etmesine izin verilen ilk kadın ise Yavuz Selim'in cariyesi, Kanuni Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'dı. Ama İstanbul'da değil, oğlunun Sancakbeyi olduğu Manisa'da. Sultan annesinin hanedan ailesine tam anlamıyla dahil edilmesinin yolunu açan da sultan unvanıyla hatırlanan ilk cariye de oydu. Zaten imparatorluk töreniyle gömülmüştü. İstanbul'da Sultan Selim'in camisinin avlusundaki türbesi eşi görülmemiş bir mimari ağırlığa sahipti ama yıkıldı. Türbede Hafsa Sultan'dan başka Yavuz Selim'in kızı ve sadrazam ve müverrih yani tarihçi Lütfi Paşa'nın karısı Şah Sultan yatıyordu. Padişahların ölümü niye herkesten saklanıyordu? Yağma olmasın diye. Padişah ölünce hukuk bitiyordu. Çünkü iktidarın meşruiyeti son derece kişiseldi. Padişaha biata dayanıyordu. Padişah her şey demekti ve o ölünce her şeyin sonu geliyordu. Gayet oturaklı bir yönetim aygıtı olmasına rağmen bu yönetimi oluşturan bağlar da son derece kişiseldi. Makamlar sultanın şahsına bağlıydı. Ayrı kurumsal kimlikleri yoktu. Padişahla tebaa arasındaki bağ da kişiseldi. Bütün sadakat yeminleri padişahın ölümüyle ortadan kalkmış sayılır. Bütün görevler boşa çıkmış olurdu. Yeni padişahın herkesi yeniden ataması veya yerlerinde kalmasına onay vermesi gerekiyordu. Yeni padişah tahta çıkana kadar bir hukuksuzluk, kargaşa, anarşi dönemi yaşanıyordu. Yağma, talan başlıyordu. Özellikle payitahta bundan ölesiye korkuluyordu. İşte bu yüzden padişahın ölümü gizli tutuluyordu. Aynı şey uluslararası anlaşmalar için de geçerliydi. Hepsi kadük oluyordu. yeni padişahın onları da yeniden onaylayıp yürürlüğe sokması gerekiyordu. Sokmazsa yok hükmündeydiler. Tahtın varisi zaten belliyse ona gizlice haber ulaştırılıyordu ve yeni padişah gelene kadar eskisinin ölümü gizleniyordu. Kimi durumda da yerine geçecek şehzadeye böylelikle sancağından başkent İstanbul'a ulaşması için zaman tanınmış oluyordu. Zaman tanımak gerekiyordu. Çünkü Osmanlı geleneğinde ilk iki padişah dönemi hariç tutulursa 17. yüzyıla kadar açık taht mücadelesi hakimdi. Yani büyük veya küçük her şehzade tahtın eşit adayıydı ve kozlar paylaşılıyor, galip gelen tahta çıkıyordu. Gizleme çabasının kardeş kavgasını önlemekle falan alakası yoktu. Fatih Sultan Mehmet 1481'de Gebze yakınlarında öldüğünde sadrazam ölümünü gizlemiş, oğullarına ulak göndermişti. Askerin İstanbul'a geçmemesi için tedbirler alınmıştı. Fakat bu kadar tedbir de şüphe uyandırmış, Yeniçeriler arasında sultanın öldüğüne dair söylentiler almış başını yürümüştü. Çok geçmeden Yeniçeriler toplanıp isyan etti. Pendik önündeki gemilere atlayıp önce Üsküdar'a, oradan da İstanbul'a geçtiler. Sur kapıları kapatılmıştı ama yine de Yeniçeriler İstanbul sokaklarına yayıldı. Yahudi mahalleleriyle Venedik ve Floransalı tüccarların dükkanları yağmalandı. Ortaokul tarih kitaplarından da hatırladığımız bir anekdot vardır. Kanuni Sultan Süleyman 1566'da Zigetvar seferi sırasında 72 yaşında ölür. Savaş henüz sonuçlanmamıştır. Askerin morali bozulmasın, kargaşalık çıkmasın diye ölümü saklanır. Peki buraya kadar anladık. Ama Kanuni'nin ölümünü dönüş yolunda bile yeni sultan orduyu karşılayana kadar gizlemek için tam 5 hafta neden 1000 takla atıldı? Öldüğünde iç organları çıkarılıp orada bir yere gömülmüştü. Bu süre boyunca sadrazam Sokollu Mehmet Paşa birine padişahın giysi ve kavuğunu giydirip padişah arabasına oturtmuştu. Yazısı padişahınkine benzeyen bir başka görevli ise fermanları hazırlamıştı. Üstelik oğulları padişahın sağlığında boğuşmuş, Mustafa'yı bizzat Kanuni acımasızca tepelemiş, Bayezid'i İran'a kadar takip etmiş, çocuklarını bile boğdurmuştu. Sarı Silim tahtın tek varisi kalmıştı. Yani sebep kardeşlerin taht için vuruşması değildi. İkinci Selim'in ölümünde de 1574 aynı şey olmuştu. Selaniki şöyle anlatıyor. Kimesine bu sırra agah, yani haberdar olmayıp, valide-i saadet-i penah-ı Sultan Murat Han, yani Murad'ın anası 2. Selim'in cariyesi Nurbanu'nun reyiyle buzlukta mübarek cesedi hıfz olundu, yani muhafaza edildi. Ve tahta geçecek Murad'a, 3. Murad'a, sancak görevinde bulunduğu Manisa'dan gelmesi için haber gönderildi. Padişahın ölümü sadrazam Sokollu Mehmet Paşa şehzadeyi haberi götüren ulak, yeni padişahı Marmara Denizi'nden geçirmek üzere yola koyulan kaptanı derya Kılıç Ali Paşa ve muhtemelen haberdar edilmesi zorunlu başka birkaç kişi dışında kimseye söylememişti. Murat saray burnuna çıktı ve kustu, yani deniz tutmuştu. Oradan ahur kapısına vardılar, oradan da atla saraya. 3. Murat öldüğünde de sadrazam yeni padişah 3. Mehmet'i getirmek üzere bir başka veziri görevlendirmek istemişti. Ama Venedik elçisi Marco Venier'e göre sultan hanımlar bu ani yola çıkışın kuşku uyandıracağını söylediler. Bu yüzden bahçıvan başını her gün padişah için su getirmeye gittiği orta büyüklükteki kayıkla göndermeye karar verdiler. Yeni padişah başkente geldikten sonra en kısa sürede hareme girer, annesinden, kız kardeşlerinden başkentteki durumu öğrenirdi. Yine de Vernier'in raporları 3. Murad'ın ölümünün çok iyi gizlenemediğini ve gizlenmemesi durumunda neler olabileceğini gösteriyor. Padişahın öldüğü söylentisi ta çocuklara kadar yayıldı. İsyan ve her zamanki gibi dükkan ve evlerin yağmalanması bekleniyor. Sultan Murad'ın ölümünden bu yana geçen 11 gün içinde ahaliyi kontrol altında tutmak için birçok kişi idam edildi. Sarayın içinde büyük bir kargaşa oldu. Her gece silah sesleri duyuyoruz. Bu biri denize atılıyor demektir. Karısının tabutuna kapanıp hüngür hüngür ağlayan vezir kimdi? Melek Ahmet Paşa'ydı. Padişah kızlarının vezirlerle evlendirilmesi adetti. Bu kızların başlarından birçok evlilik geçebilirdi. Çünkü çok küçük yaşlarda evlendirilirlerdi. Kocaları ölürdü veya boşanırlardı ve tekrar evlenirlerdi. Duygulu vezirler ve sultan kızları da yok değildi tabii. Melek Ahmet Paşa 50'lerinin ortasındayken 1644'te 4. Murad'ın 13 yaşındaki kızı Kaya Sultan'la evlendi. Kaya Sultan zifaf gecesinde ve sonraki 7 yıl boyunca paşayı yanına yaklaştırmadı. Hatta düğün gecesi kocasını bıçakladı. Bu ayrıntıları biliyoruz çünkü hikayeyi anlatan Evliya Çelebi'nin annesiyle Melek Paşa kuzendi. Dahası Evliya Paşa'nın kız kardeşi de Kaya Sultan'ın mahiyetindeydi. Kaya Sultan'ın bu inadının sebebini Evliya Çelebi açıklıyor. Kocasından korkuyordu çünkü ona bir kız çocuk verdiği takdirde öleceğine ilişkin bir kehanete inanıyordu. Kaya'nın inadı bir noktada kırıldı ve çok mutlu bir evlilik sürdüler. Gel gelelim kehanet bir şekilde doğru çıktı. Kaya Sultan 26 yaşında doğum sırasında öldü. Sevgili karısının ölümü edepli, vakur, yumuşak huylu, şefkatli Melek Ahmet'i öyle perişan etti ki imparatorluğun bütün muteber kişilerinin hazır bulunduğu cenaze sırasında kendini Kaya'nın tabutu üstüne atıp hıçkıra hıçkıra ağladı. Melek Ahmet 70'indeyken de bu sefer Kösem Sultan'ın 60'ına yaklaşmış kızı Fatma Sultan'la evlendi. Melek Ahmet bu evliliği hiç mi hiç istemiyordu. Zaten Köprülü Mehmet Paşa'nın garezine bağlıyordu bu işi. Galiba pek yanılmıyordu. Çünkü Köprülü meleğe bir fil verdim doyursun bakalım diye orada burada konuşuyordu. Ve boş konuşmadığı da hemen anlaşıldı. Fatma Sultan düğün gecesi Melek Paşa'ya kendisi ve geniş hanesi için beklentilerini içeren bir bütçe çıkardı. Paşa bu istekleri karşılamasının imkansız olduğunu söyleyince de tek çözümün boşanma olduğunu söyledi ve Mısır'ın bir yıllık vergi gelirine eşit olan çeyizini geri istedi. Melek Ahmet Paşa kısa süre sonra 1662'de vebadan öldü ama yine kurtulamadı. Fatma Melek Ahmet'in hazinesinin ve tüm mallarının kendi çeyizi olduğunu iddia ederek hemen konağının odalarını mühürledi. Durumu düzeltmek için sadrazamın müdahalesi gerekti. Mollaların hepsi Müslüman mıydı? Değildi. Din alimlerinden bahsettiğimizi unutmayın. Düpedüz Allahsızlar vardı. Mesela 16. yüzyılda yaşamış Nadajlı Sarı Abdurrahman Efendi, İstanbul'da Behram Ketyuda Medresesi müderrisiydi ve alemin sonsuzluğuna inandığını, kıyamet günü ve öldükten sonra dirilme gibi şeylerin asılsız olduğunu, Allah'ın da tabiatın kendisinden başka bir şey olmadığını açık açık söylüyordu. 1602'de tutuklandı. Anadolu Kazaskerinin başkanlık ettiği bir mecliste yargılanıp ölüme mahkum edildi. 17. yüzyılda yaşamış İslami bilimlerde kuvvetli bir alim olan Lari Mehmet Efendi de çok benzer fikirleri gayet fütursuzca savunuyordu. Lari Allah'ın var olmadığını söylüyordu. Ya kesinlikle Allah diye bir şey hiç yok veya ulemanın bizi zorla ikna etmeye çalıştığı kadar mahir ve hikmet sahibi değil. Zira eğer var olsaydı, ki zaten böyle bir şey yoktur, en büyük düşmanı olan ve hakkında en büyük hakaretlerle konuşan benim gibi birini asla yaşatmazdı. Haliyle öldükten sonra dirilmeyi, namazın ve orucun farz olduğunu inkar ediyor, şarabı helal sayıyordu. Bu fikirlerini de ulu orta söylüyor, etrafındakileri ikna etmeye çalışıyordu. 1665'te tutuklandı ve mahkemeye çıkarıldı. Karşısında devrin en yüksek uleması 40 kadar da şahit vardı. Lari suçlamaları reddetmedi. Tam tersine o sırada İstanbul'da bulunan İngiltere elçiliğinin dini bütün bir Hristiyan olan sekreteri Paul Rycuat'ın aktardığına göre mezhebini inkar ederek hayatını kurtarabilecekken hiçbir şekilde bir mükafat umudu olmadığı halde gerçeğe olan aşkının onu ölüme razı olmaya mecbur ettiğini söyleyerek sözünden dönmek yerine kendi dinsizliği içinde ölmeyi tercih etti. Peki Nadajlı ve Lari istisna mıydı? Değildi. Önceki dönemlerde de böyle mollalar vardı üstelik. Onlar gibiler saraya, hareme, paşaların saraylarına kadar yayılmıştı. Sadece ulemada, kadılar arasında değil ama bir tek kozmopolit İstanbul'da değil, taşrada da benzer görüşleri savunanlar vardı. Şunu akıldan çıkarmamak lazım. Yüzyıllar boyunca hem Anadolu'da hem imparatorluğun öbür topraklarında iç içe yaşamış dinlerin birbirini etkilememesi düşünülemezdi. Muazzam boyutlardaki dini, mezhebi ve meşrebi zenginlik toplum içinde olduğu kadar ulema içinde de kendini gösteriyordu. Bir kere de en çok kaç kardeş öldürüldü? 19. Üçüncü Murad'ın 102 çocuğu olmuştu ama babaları öldüğünde sadece 27 kız 20 oğlan hayattaydı. O devirde sadece büyük şehzade sancağa çıktığı için Mehmet Manisa'ya gönderilmişti. Sancağa gönderilen son şehzadeydi. Öbür 19 şehzade kapalı tutuldukları Saray-ı Hümayun dışında birer meçhuldü. Murad'ın ölümü gizli tutuldu. Mehmet'e haber gönderildi. Böylece Murad'ın 20 oğlundan Mehmet 11 gün sonra 27 Ocak 1595'te İstanbul'a vardı ve tahta oturdu. O sırada İstanbul'da bulunan bir Yahudi doktorun İngiltere elçisi Barton'a verdiği bilgiye göre 3. Mehmet tahta çıktığı gece 19 kardeşini çağırttı ve elini öptürdü. Sünnet edileceklerini söyledi. Venedik elçisinin raporu şöyle anlatıyor sahneyi. 19 kardeşi tek tek huzura çıkarıldı. İçlerinden en büyüğü çok güzel bir çocuk olan, çok yetenekli ve herkes tarafından sevilen Mahmud'un, Osmanlı kaynaklarına göre en büyüğün adı Mustafa, sultanın elini öperken aniden bağırdığını söylerler. Ey şimdi babam gibi olan efendim ve ağabeyim, bu genç yaşımda günlerimin böyle sona erdirilmesine izin vermeyin. Sultan türlü keder belirtileriyle sakallarını yoldu ama tek bir cevap vermedi. Hepsi boğduruldu, 19'u birden. Mehmet'in ilk icraat olarak kardeşlerini boğdurduğu gün, 28 Ocak, Mevta Padişah 3. Murat, Ayasofya'nın bahçesinde defnedildi. Tarihçi Selaniki bizzat tanık olduğu 3. Murad'ın cenazesinin kaldırılışını anlattığı bölümü şu cümleyle bitiriyor. Ahşam oldu, içerhüden çıkacak şehzadelerin cenazeleri yarınki güne tehir olundu. Sonra da şöyle devam ediyor. 19 şehzade için serviden tabutlar çıkarılıp cenazelerine lazım olan şeyler hazır olunca içeride dilsiz ve dinsiz feryadü figanları işitmez cellatlar üzerlerine musallat olup işlerini bitirip sonra tabutlar helvahane kapısında tahta musallalar üzerine konuldu. Ve birer birer Şeyhülislam Bostanzade Efendi namazların kılıp cümle erkanı devlet katıldı. Sonra masumlar musibetünün yani felaketinin inlemeleri dudi asumana çıktı. Bu ateş ile yanmadık ciğer kalmadı. Dideler yani gözler giryan yani yaşlı ve diller büryan yani yanık cenazelerin getürüp babalarının ayağı ucuna defn edip intizam verdiler. 3. Murad'ın bir gün önceki cenazesinde yaş döken kalabalığın iki katı şehzadelerin cenazesinde gözyaşlarıyla hazır bulundu. Tarihçi Hammer ve mizancı Murad'a göre 3. Mehmet sadece erkek kardeşlerini öldürmekle kalmadı. İki kardeşinden hamile olan 7 cariyeyi de denize attırarak bertaraf etti. Dahası babası 3. Murad'ın son cariyesine hamile olduğu şüphesiyle denize attırdığını söyleyenler de var. Sultan 5. Mehmet Reşat 1909-1918 Ayasofya Camii'ndeki 2. Selim, 3. Murat ve 3. Mehmet'in türbelerini ziyaret etmesi teklif edilince ben öyle 17 kardeşini bir günde öldürten adamın türbesini ziyarete gitmem demişti. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 140.